Ayrım 6.
Şoklarımızın şiddetli olması gerekmektedir. Bu şoklar oldukça acı verici olacaktır. Fakat kuşkusuz kalıcı bir zarara yol açmayacaklardır. Düşük korku grubuna da şöyle bir yönerge verilebilir. Çok hafif elektrik şokları. Hiçbir biçimde acı verici olmayacaklardır. Hoş olmayan herhangi bir şeyden çok bir gıdıklanmaya ya da ürpertiye benzerler. Eğer yönergeler inandırıcı bir biçimde verilirse, göreli olarak çok az bir kuşkuya neden olurlar. Çünkü kılı kırk yaran denekler bile psikologların sık sık elektrik şoku kullandıklarını bilirler. Ayrıca araştırma ya da deney, örneğin şiddetli uyaranlara karşı tepkiler üzerinde bir araştırma olarak da betimlenebilir. Geçerliğin kontrolü. Kuşkusuz bu tür bir araştırmaya uygulanabilecek başka birçok korku yaratma yolu vardır. Farklı çalışma ve araştırmalarda bağımsız değişkenin birden fazla yoldan değiştirilmesi istenen bir durumdur. Böylece başka bir heyecanla değil de korkuyla uğraştığımız yönünde daha bir güven duyabiliriz. Örneğin, eğer korku ve toplumsallık üzerindeki bulgular tümüyle elektrik şoku beklentisi üzerine temellendirilirse, biri çıkıp bu bulguların korku sonucu değil, elektrik şokuna özgü bir şeyin sonucu olduğunu ileri sürebilir. Tümü korkuya ilişkin, özgün, aç parantez orijinal tanımımızla, bakınız sayfa 47. Tutarlı, birçok yolla korkuyu düzenleyip aynı sonuçları elde edersek, bulguları özgür ya da belli bir değişimleme açısından değil, korku açısından yorumladığımıza olan güveni artırmış oluruz. Örneğin, Sarnoff ve Zimbardo, 1961, söz konusu heyecanları uyarmak için farklı işlemler kullanarak korku ile kaygı arasında bir fark ortaya çıkarmışlardır. Aç parantez, toplumsallıkla ilgili bölüme bakınız, sayfa 65, kapa parantez. Bu, bizim korkunun toplumsallığı artırdığına olan inancımızı pekiştirmiş ve korkunun tanımını daha özgür hale getirmiştir. Bağımlı değişkenin yorumuna ilişkin güveni artırmanın diğer bir yolu da değişimleme üzerinde bir çeşit bağımsız bir kontrol sağlamaktır. Daha başında deneklere kendilerine şok verilmek üzere olunduğunun söylenmesi korku yaratmalıdır. Betimleme şiddeti ölçüsünde korku uyandırmalıdır. Ancak değişimlemenin korku uyandırmaması herhangi bir nedenle deneklerin elektrik şokuna ilişkin bir kaygı duymamaları ya da iki grubun duydukları korku düzeyleri arasında bir farkın bulunmaması olasılığı her zaman vardır. Eğer korku ile yüksek derecede ilişkili bir davranış ya da tepkinin bulunduğunu bilirsek, onu ölçerek korkunun varlığına ilişkin bağımsız bir kontrol ya da kanıt elde etmiş oluruz. Örneğin, deneklerin kan basınçlarının ve nabızlarının ölçümlerini alabiliriz. Fizyolojik ölçülerin genellikle korkunun varlığına ilişkin zayıf göstergeler olmalarına karşın onunla aralarında bir ilişki var görünmektedir. Korku arttıkça kan basıncı ve nabız hızı da artacaktır. Eğer düşük korku koşulundakilerle karşılaştırıldığında yüksek korku koşulundaki deneklerde gerçekten daha yüksek kan basıncı ve nabız hızı gözlersek değişimlemenin etkililiğine ilişkin güvenimiz artacaktır. Yarattığımızın korku olduğundan kesin olarak emin değiliz. Fakat iki koşulda bir iç durumu farklı olarak uyardığımızı ve korkunun olasılıklardan biri olduğunu biliyoruz. Deneklere ne kadar korktuklarını, ne kadar sinirli olduklarını, midelerinin bulanıp bulanmadığını ve benzerlerini sorabilirdik. Eğer yüksek korku denekleri düşük korku deneklerinden daha fazla korktuklarını söylerlerse ve özellikle eğer iki grup mide bulantısı gibi ilgisiz duygular açısından bir farklılık göstermezlerse, değişimlemenin korku düzeylerini gerçekten etkiliyor olması yüksek bir olasılıktır. Bu nedenle deneysel değişimlemenin anlamını açıklayabilmenin iki yolu vardır. Biri, tümü korkuya ilişkin kavramsal tanımdan çıkarılmış, farklı çeşitten birçok korku değişimlemesi kullanmaktır. Eğer farklı değişimlemeler bağımlı değişken üzerinde aynı etkiyi gösterirlerse, aç parantez, örneğin bütün durumlarda yüksek korku grubu düşük korku grubundan daha fazla toplumsallık gösterirse, kapa parantez. Etkiyi korkunun yarattığından oldukça emin olabiliriz. Öteki yol, ya deneklerin kendi bildirimlerini kullanarak ya da önceki araştırmalardan korku ile yüksek derecede ilişkili olduğunu bildiğimiz bir başka değişken aracılığı ile değişimleme üzerinde doğrudan bir kontrol sağlamaktır. Yazık ki çoğu durumda bu yaklaşımların ikisi de kolay değildir. Değişimlemeye ilişkin yorumumuzdan emin olabilmek büyük bir titizlik ve dikkat gerektirir ve sosyal psikolojideki tartışmaların büyük bölümü aynı deneysel değişimlemenin farklı yorum ve açıklamaları çevresinde dönmektedir. Bağımlı değişken. Özgün problem ya da sorun, korkunun toplumsallık üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Korkunun nasıl değişimleneceğine karar verdik. Şimdi toplumsallığı, yani bağımlı değişkeni nasıl ölçeceğimize karar vermemiz gerekmektedir. Bunu öyle bir yapmak isteriz ki bağımlı değişkenin anlamındaki belirsizlik en aşağı düzeye insin. Çünkü çalıştığımız şeyin toplumsallık olduğundan kesinlikle emin olmak isteriz. Ayrıca deneyin tepkilerini etkileme, yani yanlılaştırma olasılığını da en aza indirmek zorundayız. Deneylerin doğru olduğunu düşündükleri için ya da araştırmacının o yönde tepki göstermelerini istediğini kestirdikleri için ya da herhangi bir dış nedenle belirli bir biçimde tepki göstermelerini istemeyiz. Tepkileri deneysel koşul ve bağımsız değişkenin bir sonucu olacak şekilde kendiliğinden davranmalarını isteriz. Ancak bu koşullar altında tepkilerinin gerçekten deneysel işlemlerin ya da bağımsız değişkenin sonucu olduğuna inanabiliriz. Toplumsallıkla ilgili olarak iyi bir bağımlı değişken için ilk ölçütümüzü karşılamak çok zor değildir. Toplumsallığı ölçmenin göreli olarak çok az sayıda olanağı vardır. Bunların tümü deneklere toplumsallık gösterme ya da göstermeme seçeneklerini vermenin ve hangisinin seçtiklerini gözlemenin değişik biçimleridir. Seçeneğin verildiği özel durum büyük ölçüde onu bağımsız değişkenin deneysel manipülasyonuna ve araştırmanın bütün düzenine uydurmaya bağlı olacaktır. Fakat toplumsallık isteğini ölçme ya da değerlendirmede büyük bir güçlük yoktur. Ancak toplumsallıktan başka bağımlı değişkenlerin ölçülmesi genellikle daha zordur. Örneğin, saldırganlık üzerinde model almanın etkisini araştırırken, araştırmacı saldırganlığın iyi bir bağımlı ölçüsünü bulmada oldukça büyük bir sorunla karşılaşır. Deneyin, bir kişiyi yumruklayıp yumruklamadığını, bıçağını çekip onu bıçaklayıp bıçaklamadığını ya da başka saldırgan davranışlarda bulunup bulunmadığını gözleyebilir. Bunlar açıkça saldırgan davranışlardır ve saldırganlığın çok güzel, saf göstergeleri olurlardı. Toplumumuz, parantez içinde ABD, için iyi ki, belki araştırmacı için yazık ki, herhangi bir deneyin bunlar gibi saldırgan bir davranışta bulunması olasılığı hemen hemen kesinlikle sıfırdır. Bu nedenle araştırmacı saldırganlığın daha az belirgin ve çarpıcı göstergeleriyle yetinmek zorundadır. Bir denekten bir başka kişi hakkında yorumlar yapmasını isteyebilir ve sonra bu yorumları saldırgan içerikleri açısından çözümleyebilir. Fakat birçok kişi bir araştırmacı öyle istiyor diye bir başka kişi hakkında olumsuz yorumlarda bulunmayı saldırgan davranış olarak görmez ya da bu tür davranışları saldırgan davranış saymaz. Hatta eğer araştırmacı onlara bunun araştırmanın bir parçası olduğunu söylemişse bir başka kişiye elektrik şoku vermek bile saldırgan davranış olarak görülmeyebilir. Diğer bir deyişle saldırganlığın kavramsal tanımına uyan, uygulanabilir ve tek anlamlı bir bağımlı ölçü bulabilmek oldukça zordur. Böyle bir ölçüyü elde edebilmek oldukça büyük bir yaratıcılık gerektirir. Aynı şey sosyal psikologlar için önemli pek çok başka değişken için de doğrudur. Çoğu kez ilgilendiğimiz değişkene ilişkin tam bir ölçü bulamayız. Uygulamayla ilgili ya da ahlaksal düşüncelerle biraz bulanık ya da tam belirgin olmayan ölçüleri kullanmaya zorlanırız. Kullandığımız ölçünün başka açıklama ya da yorumları olanaklıdır ve dolayısıyla araştırmacılar elde ettikleri sonuçların araştırdıkları değişkeni yansıttığından emin olamazlar. Bu soruna bir çözüm yolu aynı değişkenin farklı birçok ölçüsünü kullanmaktır. Eğer bütün ölçüler aynı sonuçları verirse ve hepsi de aynı değişkeni araştırmak için tasarlanmışlarsa, bulguların anlamına ilişkin güveni artırabilirler. Tek başına herhangi bir saldırganlık ölçüsü değişik biçimlerde açıklanabilir. Fakat saldırganlığa ilişkin 10 farklı ölçü aynı sonuçları vermek koşulu ile ölçülen değişkenin saldırganlık olması olasılığını artırır. Değişkenlerden her biri kendi başına birçok şekilde açıklanabilse bile bu böyledir. Birçok ölçüm alma ayrıca sonucun belirli bir ölçümün kendisine özgü niteliklerinden kaynaklanıyor olma olasılığını da düşürür. Örneğin elektrik şoku verme tümünü araştırmacının bilmesine mümkün olmadığı değişik anlamlar taşır. Dolayısıyla yalnızca elektrik şoku vermeye dayanan sonuçlar bir ölçüde o belirli davranışa özgü niteliklerle karışıktır. Eğer öte yandan aynı sonuçlar şok verme, olumsuz sözler söyleme, diğer kişiden para alma, birinin yüzüne bir tokat atma ve birinin çirkin resimlerini çizme gibi değişik işlem ve ölçmelerden elde edilmişse bunların herhangi bir ölçüm ya da işlemin özgür niteliklerinden kaynaklanmadığına olan inancımız kesinlik kazanmaya başlar. Sonuçlar saldırganlığın nasıl ve hangi ölçekle ölçüldüğüne bakılmaksızın görülmeye başlar ve böylece onlara güvenimiz artar. Bu bir deneyde her zaman birden fazla ölçü kullanacağımız ya da hatta farklı ölçüler kullanan deneyler yapmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Ara sıra çok temiz, başka yorumu yapılamayan ve belli bir değişkenin yeterli bir ölçüsü olarak hemen herkesin kabul edebileceği bir ölçü buluruz. Fakat çoğu kez aynı deney ya da araştırmada değilse bile farklı araştırmalarda aynı değişkenin değişik ölçülerini kullanmak yararlıdır. Böylece sonuçların hem genellenebilirliğini ve hem de ilgilendiğimiz değişkenin sonuçları olduklarına ilişkin güvenimizi artırabiliriz. Öyleyse bu anlattığımız sosyal psikolojide deney yapmanın temel sürecidir. Bir denence yani hipotez oluşturulur. Bir bağımsız değişken seçilir. Deneysel durum tasarlanıp planlanır ve bir bağımlı ölçü seçilir. Bağımsız değişkeni değişimlemenin kesin yöntemini belirleyebilmek, sürece ilişkin sorunları çözmek ve bağımlı ölçünün deneysel duruma uygunluğunu olabildiğince güvenceye alabilmek için genellikle oldukça çok ön test gereklidir. Ön test ya da testler tamamlanıp denek tipleri seçildikten sonra deney yapılmaya hazırdır. Yanlılık. Buraya kadar araştırmaların hemen her türü için genel ve geçerli olan deneysel yöntemin değişik yönlerini tartıştık. Araştırma yerinin laboratuvar ya da alan seçimi diğer alanlarda olduğundan daha önemli olmakla birlikte yalnızca sosyal psikolojiye özgü değildir. Bağımsız değişkeni manipüle etmek ve bir bağımlı ölçü bulma zorluğu bilimin bütün alanlarında ortaktır. Ek olarak gene yalnızca sosyal psikolojiye özgü olmamakla birlikte özellikle bu alanla ilgili ve bu alanda kaygıya neden olan bir sorun vardır. Araştırmacı ya da denekten kaynaklanan yanlılık. Araştırmacı yanlılığı. 11. bölümde tartıştığımız gibi bir araştırmadaki denekler araştırmacıdan gelebilecek bir etkiye özellikle açıktırlar. İstediği hemen her şeyi yapmaya hazırdırlar. Doğrudan herhangi bir istekte bulunmasa bile bu doğrudur. Bilinçli olarak ya da başka türlü deneklerin belli bir biçimde tepki göstermelerini istediğini sezdirirse isteğine uygun davranmaları yönünde bir eğilim vardır. Örneğin eğer bir koşuldaki deneklerin daha saldırgan ve diğer koşuldakilerin daha az saldırgan olmalarını isterse, yalnızca açık ya da örtülü bir biçimde isteğini onlara iletmiş olması, iki koşuldaki deneklerin beklediği doğrultuda bir farklılık göstermelerine neden olabilir. Dahası, araştırmacı sonuçları etkilemek için bilinçli bir girişimde bulunmamış da olabilir. Tersine, araştırmacılar bu sorunun bilincindedirler ve olabildiğince yansız ve tutarlı olmaya çalışırlar. Fakat denekler küçük ipuçlarını yakalamak eğilimindedirler ve bu da davranışları etkileyebilir. Birçok çalışma, örneğin Rosenthal 1966, araştırmacının beklenti ve isteklerinin güçlü etkilere yol açtığını göstermektedir. Okul ortamlarında bir öğretmenin zeki olduklarını düşündüğü öğrenciler daha az zeki olduklarını düşündüklerinden daha başarılıdırlar. Zeka açısından aralarında gerçek bir farkın bulunmadığı durumlarda bile sonuç aynıdır. Bu basit bir öğrenme durumu içindeki aynı fareler için bile doğrudur. Araştırmacıya zeki oldukları söylendiğinde aynı fareler sönük oldukları söylendiğinde olduğundan daha başarılı olmaktadırlar. Araştırmacılar zeki farelere sönük farelere olduğundan daha yumuşak davranıyor ve onları daha fazla cesaretlendiriyor olabilirler. Eğer bir araştırmacının beklentileri farelerde öğrenme gibi böylesi oldukça yalın ve etkileşimsiz bir davranış üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirse, karmaşık toplumsal yani sosyal süreçler üzerinde daha da etkili olabilecekleri açıktır. Yanlılık sorununun iki çözümü vardır. Biri, deneyin içinde bulunduğu koşulu araştırmacının bilmemesidir. Bundan genellikle araştırmacının gözünü kapalı tutmak olarak söz edilir. Eğer araştırmacı hangi deneysel koşulla uğraştığını bilmezse, koşulları farklı biçimlerde etkileyebilmesi olanaksızdır. Bir deneysel oturumdan diğerine farklı davranabilir ve bu farklılıklar deneyin tepkisini etkileyebilirse de sistematik olarak bir koşulda belli bir yönde, diğer koşulda başka bir yönde davranamaz. Bu durum seçkisizliğin ya da rastlantısallığın (randomness) hala geçerli olduğu doğrultusunda güvence sağlar. Çünkü araştırmacı deneysel işlemdeki değişiklik ya da farklılıkları ancak seçkisiz olarak yapabilir. Kuşkusuz bir deneyin hangi koşulda olduğunu kestirmeye çalışabilir. Eğer bir koşulun diğerinden daha fazla saldırganlık üretmesini bekler ya da isterse belli bir koşulda olduğunu düşündüğü deneklere farklı biçimlerde davranabilir. Fakat kimin hangi koşulda olduğunu bilmediğinden farklı davranışlar sistematik farklılıklara yol açamaz. Bir başka deyişle araştırmacı deneklerin hangi koşulda oldukları konusunda tümüyle bilgisiz olduğu sürece deneklere uygulanan farklı davranışlar değişik koşullar arasında rastlantısal olarak dağılır. Bu farklılıklar deneklerin davranışını etkileyebilir ve davranışlarındaki değişkenliği artırabilir. Fakat koşullar arasında dengelenir ve genel farklılıklara yol açamazlar. Ancak birçok deneyde deneklerin hangi koşulda bulundukları konusunda araştırmacıyı tam anlamıyla bilgisiz tutmak olanaksızdır. Genellikle araştırmacı kendisi deneysel değişimlemeyi şu ya da bu yönde uygulamak zorundadır. Deneklere şiddetli ya da hafif şok alacaklarını o söyler. Deneye bir Coca-Cola getirir. Bir uyuma davranışı durumunda kaç yalancı deneyin bulunduğunu ve benzerlerini bilir. Araştırmacı, yönerge ve değişimlemelerin temel kaynağıdır. Onun becerisine gereksinim vardır. Ancak bu durumlarda bile araştırmada belli ölçüde bir bilgisizlik ya da gözü kapalılık sağlanabilir. Örneğin, biri deneysel değişimlemeyi yapan, diğeri de bağımlı değişkendeki değişiklikleri ölçen iki araştırmacı kullanılabilir. Böylece de bağımlı değişkene ilişkin verileri toplayan kişi deneysel koşullar konusunda bilgisiz tutulabilir. Bu, göreli olarak yalın işlem genellikle 7. bölümde anlatılan özgeci davranış araştırmalarında kullanılmıştır. Bir araştırmacı denekte suçluluk duygusu yaratmış, diğeri ondan yardım isteğinde bulunmuştur. Tümüyle bilgisiz bir araştırmacı kadar iyi değildir. Çünkü ilk araştırmacı herhangi bir biçimde deneye daha sonra ondan ne yapmasını istediğini sezdirebilir ya da belli bir biçimde onun sonraki davranışını etkileyebilir. Fakat bu işlem yanlılığı önemli ölçüde azaltmış olmalıdır. Araştırmacı yanlılığı sorununa ikinci bir çözüm yolu da durumu olası her olanağı kullanarak standartlaştırmaktır. Eğer her şey standartlaştırılırsa ve amaçlı yaratılanlar dışında koşullar arasında bir farklılık yoksa bir yanlılık söz konusu olamaz. Bunu yapabilmek genelde kolay bir iş değildir. Fakat değişik işlemler koşullar arasındaki standartizasyonu en yüksek düzeye çıkarabilir. En aşırı durumda bir denek bir deney için gelebilir, kapıda ona girmesini söyleyen yazılı bir yönerge bulabilir, bütün yönergeleri TB kaydedilmiş olarak orada alabilir ve deneyi canlı bir araştırmacı ile karşılaşmadan bitirip gidebilir. Bu yolla durumdaki her etmen hemen tümüyle standartlaştırılmış ve araştırmacı yanlılığı ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu ölçüde bir standartizasyonu sağlayabilme olasılığı çok düşüktür. Çoğu düzenlemeler en az bir canlı kişinin varlığını gerektirir. Suçlulukla ilgili deneylerin tümü belli bir biçimde diğer bir kişinin incitilmesine dayalıdırlar ve o kişinin varlığı suçluluk duygusunu daha güçlü kılacaktır. Tape kayıtları denekler arasındaki değişkenliklerin gerektirebileceği işlemsel değişikliklere izin vermez.